Gagia Talks başlıyor.
Merhabalar, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği tarafından hazırlanan Gagia Talks'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün derneğimizin 9. dönem yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Teymur ve 10. dönem yönetim kurulu başkanı Taner Özdurak bizlerle. Öncelikle ikinize de hoş geldin demek istiyorum.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
Ertuğrul Bey, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
Ertuğrul Teymur, Gaziantep 1972 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Gaziantep'te ilk, orta ve lise eğitimimi tamamladım. Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nün bitirdim. Şu anda iş hayatında arçelik bayiliği ve mobilya toptan perakende satışıyla uğraşmaktayım. Derneğin 9. dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptım. 7. ve 8. dönem başkan vekiliydim. Gagiat ailesinin bir mensubu olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz. Taner Bey, siz de dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1977 Gaziantep doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk sahibiyim. Şu da maşallah şimdilik okuyorlar. 93 Gaziantep Lisesi. 2022'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunuyum. Eğitim hayatına bir süre ara vermiştik. Oradan tekrar tamamladık. 7. 8. 9. dönem başkan vekili. 10. 11. dönem yönetim kurulu başkanıyım. Sizlerle olmaktan mutluyum. Şu anda Gagiat'ın koltuğu üyesiyim. Taşıdığım rozetten dolayı çok gururluyum ve bu ailenin mensubu olmaktan her zaman şeref duyuyorum. Şimdi de şerefle koltuğu yer rozetini taşıyorum. Söyleyecek çok fazla bir kelime yok. Gagiat deyince bizde bazen işte böyle gırtlaklar düğümlenir.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizlere öncelikle dernekle ilgili birkaç sorumuz olacak. Ertuğrul Bey, sizle başlamak istiyorum.
Tamam.
Başkan olduğunuz dönemi de göz önüne bulundurduğunuzda liderlik tarzınızı tek bir kelimeyle tanımlayacak olsanız ne olurdu?
Kararlı ve istikrarlı diye düşünebilirim. Çünkü aldığım kararlarda sonuna kadar devam etmeyi ve başarı elde etmeyi düşünürüm her zaman için.
Teşekkür ediyoruz. Taner Bey, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'nin üyelerine sunduğu iş hayatı ve sosyal yaşama yönelik katkılarına birer tane örnek verebilir misiniz?
Buna birer tane örnek verme şansımız yok. Çünkü Gagiat'ın geçmişine bakınca Gaziantep'in de son 30 yılında vurduğu o büyük damgayla seyrettiğimiz zaman onlarca yüzlerce örnek var. Ama yaptığı en başarılı işlerden bir tanesi iş hayatını sosyal hayatla birleştiriyor olması, kadınlar kurulumuzu ilk kurulduğu günden beri faaliyete geçmiş olmasıyla hem bayların hem bayanların ortak bir hamurda yoğrularak beraber çalışıyor olması, beraber üretiyor olması, yeni bir şeyler meydana getiriyor olması bence iş hayatını ve sosyal hayatı en güzel şekliyle vücut bulmuş hali diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyoruz. Çok
biz teşekkür ediyoruz. Zor bir soruydu ama bu.
Güzel cevap verdi.
Vallahi Ertuğrul Başkan'a kolay sorular, bize zor sorular.
Şu an önünüzde bulunan kutularda derneğimiz tarafından sizler için hazırladığımız ortak sorular bulunmaktadır. İstediğiniz soruyla çekerek cevaplayabilirsiniz. Mikrofonu size bırakıyorum. Keyifli sohbetler.
Uzmanlık alanınız dışında fakat sizi çok heyecanlandıran bir iş teklifi gelse ne cevap verirsiniz?
Şimdi yine zor soru bana geldi. Ondan sonra uzmanlık alanının dışında bir iş teklifi bana gelse ne cevap verirdim? Ya şu anda böyle bir riske girmeyi düşünmezdim diye düşünüyorum. Hani bir de beni heyecanlandırabilecek iş ne var diye düşünüyorum. Yani şu anda beni heyecanlandıracak bir iş pek yok gibi pandemiden sonra. Vay, yaptığım işlerde de çok mutluyum. Yeni bir heyecan aramıyorum. Onun için hayır derdim.
Şu andaki işlerinize başarılar diliyorum.
Muhakkak. Peki bu soruyu Ertuğrul Başkan, size ben yönlendirmek istiyorum. Uzmanlık alanınız dışında sizi heyecanlandıran bir iş teklifi gelse ne cevap verirsiniz? Siz ne yapardınız?
Önce teklifi iyice bir değerlendirirdim, irdelerdim. Olumlu olumsuz yönleri nedir, ne değildir diye. Ondan sonra karar verir, olumlu gelmişse de devam ederdim. Yeni fikirlere açığım her zaman.
Harika, sana da yakışan bu olur bu gençliğinden dolayı.
Teşekkür ederim.
Şimdi ben soruyorum. Öğrenciyken yaptığınız en büyük yaramazlık neydi? Kopya çeker miydiniz?
Ara sıra okulu kırardık, sinemaya giderdik. En büyük yaramazlığım bu olabilir. Onun haricinde kopya çekmek demeyelim de biraz esinlenme olurdu tabii ki. Gözümüz kayabilirdi dönemlere. Peki siz böyle bir şeyi yapmış mıydınız? Ne düşünüyorsunuz bu konuda Taner Başkan?
Vallahi ben hep kopya çekerek geçtim. Hiç yalan söylemeyeceğim. 2,5 yılda bitirdim Antep Lisesi'ni, kredili sistemde. İyi bir kopyacı öğrenciydim. Çok güzel küçük kağıtlara kopya hazırlardım. Mutsuz da değildim. İyiydi bence. Öğrenciyken yaptığınız en büyük yaramazlık ne dersen başkan, senin gibi biz de okuldan kaçardık. Gidebileceğimiz iki yer vardı. Hani reklam olmayacaksa Gaziantep Lisesi'nin karşısında bir orkide pastanesi vardı. İşte ilk hamburgerler falan orada yapıldıydı. Bir oraya giderdik. Bir de onun dışında ne yapardık? İlkbaharda yapardık. Altın çime giderdik.
Evet, aynen.
Bizim dönemimizde okuldan kaçınca yapabilecek şey bununla sınırlıyım.
Birini işe alırken en çok dikkat ettiğiniz 3 özellik nedir?
Şimdi buna klişe cevap vermeyelim. Klişe cevap verince sıkıntı olur. Yani yok dürüstlüktü, ahlaklı, şuydu, buydu falan. Tabii şimdi son dönemde neye dikkat ediyoruz? Bir kere teknolojiyle barışık mı? İkincisi iş dünyasında kendisiyle barışık. kendisiyle barışık olmayan insan sisteme bir şekilde entegre olmakta zorluk çekiyor. Üçüncüsü de bu soruyu biz kesinlikle soruyoruz. Ben her işi yaparım diyeni işe alınır.
Çok doğru.
Bir insan her işi yapamaz. Bir insan bir veya iki alanda yapabileceği şeyler var. Ondan sonrası tartışılır bir konu. Siz ne yapıyorsunuz bu konuda?
Ben iş görüşmesi esnasında önce bir gelen kişinin randevu saatine bakarım. Ondan sonra randevusuna tam zamanında gelmiş mi? Kılık kıyafetine bakarım. İş başvurusu için ciddi bir giyim tarzı mı yoksa lakayt mi? Onun haricinde görüşme başladığında da kendinden emin mi? Söylediği şeyler tutarlı mı ve öğrenmeye açık fikirli mi? Ona bakarım. Onun haricinde çok fazla iş yeri değiştirmiş kişiyi pek sevmem. Deneyimsiz olsa bile öğrenmeye açıksa o kişi alıp kendim yetiştirmeyi, öğretmeyi daha çok tercih ederim. Şu andaki şartlarda ama böyle elemanı çok kolay bulamıyoruz.
Sadakat sorunu yaşıyoruz değil mi? Aidiyet ve sadakat evet. Sorunu en büyük sorunumuz.
Aynen öyle. Şu anda onun sıkıntısı yaşanıyor ve gençler geldiğinde kısa süreli düşünüyor. Olmazsa başka yere giderim gibi. Ondan dolayı gelip de işi öğrenmeye kendine odaklamıyor. Rahat edeyim, oturayım. O mantıkla geleyim. Onun sorunu yaşıyoruz.
Evet, bir soru geliyor. Sizce eğitim sistemimiz gençleri yeteri kadar iş hayatına hazırlıyor mu başkan?
Eğitim sisteminden benim beklentim biraz daha mesleki eğitime yönelik elemanların yetiştirilmesi yönünde düşüncem var. Herkes üniversiteyi okuyup birçok kişinin üniversite mezunu olup işsiz gezdiğini şu anda görebiliyoruz, gözlemliyoruz piyasada. Bir ustabaşı mühendislik bitirmiş bir elemandan daha fazla maaş alabiliyor. Bence kişiler lise eğitimi sırasında, en genç lise eğitimi sırasında ne yapmak istediğine karar vermeli ve o branşta kendini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla rakip var şu anda. Sadece işte ben şu okulu bitirdim demekle iş bitmiyor. Onun için eğitim sistemimizde de biraz daha meslek odaklı yetiştirilmesi gerektiğini inanıyorum. Sizin açınızdan nasıl Taner Başkan?
Valla başkan söylediklerinin altına bir ay istisnasız imza atarım. Bir önceki soruda söylediğin şeyler aslında bu eğitim sistemiyle örtüşüyor. Özellikle kısa süreli işi düşünmeleri, çalışarak yükselmeyi değil de birazcık böyle bir takım torpillerle veya desteklerle yükselmeyi evet. Düşünüyorlar. Ve iş hayatı aslında eğitim sistemi ile aslında öğrenim sistemi. Yani bizler eğitimci değiliz. Bizler bir şekliyle ticaretle ve üretimle uğraşan insanlarız ama gördüğümüz eksiklerden en başında gelenler bir tanesi eğitim sistemi ile öğrenim sisteminin aslında farklı olması gerekiyor. Yani eğitim çok farklı bir şey. Özellikle bu son dönemde eğitim süresinin uzamış olması ara eleman konusunda sıkıntı yaratıyor. Meslek liselerin yeterince yaygın olmaması, meslek liselerini belki bir alt kademeye indirmek gerekiyor. Meslek ortaokulları seviyesine kadar indirmek gerekiyor ki ara eleman konusunu işte bugün sen kendi mağazanda mobilyanı monte edebilecek usta bulamıyorsun.
Çok
kıymetli.
Yok
doğru. Kaynakçı yok, elektrik ustası yok, tornacı yok. O yaş skalasının doğru hazırlanması gerekiyor. Yani illa 11 yıl zorunlu eğitim var diye gençlerimizi ileride sevmeyeceği işlerle karşı karşıya bırakmak çok kötü bir şey. Bir yerde bir söz okumuştum. Yani sevdiğin işi yapmaktan daha önemli bir şey var. O işi severek yapmak. Şimdi biz bunu yaptıramıyor isek, insanlara bunu sağlatamıyorsak zaten orada huzuru bulamıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın bir şey şekilde işten çıkıyorlar. Uzun lafın kısası eğitim sistemimiz şu an için yeterli değil. Sayın Başkan, çalışma hayatınızda aldığınız en riskli karar neydi ve sonuçlar ne oldu?
Vallahi risk almayı seven bir insan değilim. Ondan dolayı da yani riskli bir karar aldım mı bilmiyorum. Biraz daha temkinli yaklaşan bir insanım. Onun için yani bugüne kadar belki riskli bir hareketim olmamıştır. Daha temkinli, emin adımlarla hareket etmeyi seviyorum. Ondan da şikayetçi değilim, mutluyum. Çünkü gözü kapalı bazı şeyler atladığın gibi arkasına vahameti yaşıyorsun. Onun için biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Sizce nasıl Taner Başkanım?
Yani ben senin kadar tabii şey değilim, sağlamcı değilim. Hani ben biraz daha risk seven bir insan yapısına sahip olduğum için. Ben şöyle diyorum, aslında iş yaşamının ilk başladığın gün, işe atıldığın ilk gün risk başlıyor. Çünkü işin kendisi bir risk.
Tamam.
Yani sistem bir kere başladığı anda ne iş yaparsanız yapın o riski üzerinize bir kere almış oluyorsunuz. Hani benim de hayatımda öyle hani çok böyle riskli bir karar alıp değişim yaptım, şunu yaptım falan diyebileceğim bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Biz işte dededen tüccardık. Babamız da tüccardı. Biz de tüccar olarak bu yaşamın içerisine girdik. Ama böyle 2015'te Allah nasip etti. Böyle bir de kendi halinde, kendi karınca kararınca bir imalat sektörüne girme nasip oldu. Hani buna risk ders giderseniz böyle bir risk almış olabiliriz. Ama ticaretin de üretimin de her anı risk. Kimse pandemiyi bilmiyordu.
Doğru, çok
değil. Yani böyle bir hesap yoktu. Yani bir sabah kalktık, hepimiz evlerde kilitliydi. Kimsenin hiçbir yere çıkma şansı yoktu. Sizin kendi dışınızda gelişen riskler de var ama ticaret, yaşamın kendisi bir risk.
Doğru.
Karınca kararınca alıyoruz. Bizimki iyi böyle, kararın da iyi.
Evet. Yeni bir soru sorayım o zaman size. İş yerindeki günlük problemlere nasıl yaklaşıyorsunuz? Bunları sosyal hayatınıza nasıl adapte ediyorsunuz?
Valla iş yerinde günlük problemlere nasıl yaklaşıyoruz? Yani ben sakin bir insan. Az çok çevremdeki insanlar da bunu biliyor. Mümkün olduğu kadar böyle birazcık sakin ve sükunetle yaklaşmaya çalışıyorum. Çok uzun süre tutmasam dahi şöyle bir dışarıdan izlemeye çalışıyorum. Ki resmin büyük karesini görebilmek için. Resmin büyük karesini gördükten sonra çözümü söylüyorum kendime göre. Bazen söylediğim çözüm çözümsüzlük oluyor. Bazen de gerçekten çözüm oluyor. Ama sonuç itibariyle kendimiz söylediğimiz için günün sonundaki o çözümsüzlüğe de yine kendimiz kandırıyoruz. Sakin, itidalli davrandığımız işlerde daha kolay çözüme ulaşıyoruz. Maddi ve manevi daha az zarar görerek ilerliyoruz. Ama bu sükunetin dışına çıkıp da fevri ve hızlı davrandığımız şeylerde daha fazla zarar görebiliyoruz. Sosyal hayata nasıl yansıyor? Valla günün yaşadığınız her şeyi akşam nasıl bir sosyallik düşünüyorsanız düşünün. İster kendi ailenizle birlikte, ister kendi iş çevrenizle birlikte, bunun yansımama şansı yok. Gününüz iyi geçtiyse akşamınız da pozitif geçiyor. Gününüz kötü geçtiyse akşamınız da negatif geçiyor. Ben şu özelliği bir türlü sahip olamadım. Yani işi iş yerinde bırakıp eve başka bir yüzle gidemedim. Orada ne yaşadıysam ben çantam ve o ifadem eve gidiyor.
Çok güzel.
Sizde durum nedir? Memnun mu hanımefendisinin akşamları strese ve götürmemenizden?
Mecburen gidiyor. İş yerindeki sorunları aynı şekilde. Ben de önce bir neden kaynaklandığını bir check etmem gerekiyor. Benden mi kaynaklanıyor? Personelden mi kaynaklanıyor? Veya bizim dışımızda olan bir sebepten mi kaynaklanıyor? Önce onu bir ölçer biçer miyice. Sonrasında ne yapılabilir bir kendim düşünürüm. Eğer ben çözemezsem de ekiple birlikte oturur onun üzerinde istişare ederiz. Bu sonuçta hem beni hem iş yerimi ilgilendiriyor. Benim ve iş yerimin başarılı olması demek, personelimin de başarılı olması demek. Ondan dolayı hep birlikte karar vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki her zaman bu da istediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Ama mümkün mertebe daha çok çözüm odaklı çalışmayı severim. Sosyal hayata veya eve yansıması konusu iş yerindeki sorunlarım da, onu da mümkün mertebe bırakmaya çalışıyorum iş yerinde, ama dediğim gibi benden birlikte gidiyor. Kafayı dağıtmaya çalışıyorum. Biraz işte eşime ve çocuklarıma, çevreme yansıtmamaya çalışıyorum ama şu andaki şartlarda pek mümkün olmuyor.
Kesinlikle.
İlk para kazandığınız iş neydi? Bu deneyim size neyi öğretti?
Ya valla böyle bir deneyimim yok. Yani ilk babamın yanında çalışmaya başladım. Yani cumartesi günü olunca haftalığı verecek diye iple çekiyordum. Onun için yani şunu da yaptım, bunu da yaptım falan diyemeyeceğim. Ortaokul öğrenimi bitirdikten sonra yazları çalışıyordum. Yani liseyi de bitirdikten sonra direkt çalışmaya başladım. Kendi iş yerimizde o deneyim halen devam ediyor. Okula başladık. Yani Allah da mezun etmesin. Yaşadığımız süre içerisinde de çalışmaya devam etmek en büyük şeyimiz, amacımız. Evet. Sen iyi bir yerden para kazandın mı başkan?
Ben küçük çocukken çok para kazandım.
Nereden?
Mağazanın önünde bir kutu ciklet aldım. Ondan sonra Gaziantep'te meşhurdur ekşi. Sizler belki bilmeyebilirsiniz.
Burada o zaman aç parantez. Ekşiyi anlat, sonra devam edelim.
Ekşi nasıl yapılır?
Evet, onu anlat, sonra devam edelim.
Nane, limon tuzu, tamam, kırmızı biber koyarsınız. Bunun üçünü de bir tabağın içerisine karıştırırsınız. Bu ekşidir. Bunu biz küçük poşetlere koyup ağzını zımbalıyordum. Ve iş yerinin önünde sakız satarak, ekşi satarak para kazanıyordum. Tabii bazen iş yerindeki kişiler beni dolandırıyordu.
Sermaye yediğin olmadı mı hiç?
Borca aldıklarında parayı tahsil edemiyordum. Ondan sonra herkese borca satmamaya alıştırdı bu beni. Parayı tahsil edebileceğin kişiye vadeli mal satacaksın. Bir ona alıştım. Onun haricinde de oradan güzel para kazanıyordum küçükken. Sermayem de haftalığımdı. O haftalıkla almıştım şeyi, sakızları ve ekşi malzemelerini. O parayı büyüttüm. Bu sefer yetmemeye başladı sakız ve ekşi satmak, yanına oyuncak falan da eklemeye başladı. O şekilde güzel para kazandım. O paranın kıymetini öğrendim. Hastalığım önceden çok daha rahat harcıyordum. Ama kendim kazanıp da üstüne koymaya başladıkça bu sefer o parayı harcarken elim titriyordu. Onu alıştırdı bana. Şu anda da kendi iş yerimde de bir para kazanırken, bir ticaret yaparken her zaman için hep riskleri göz önüne bulunduruyorum. O parayı kaybetmemeye çalışıyorum ve o parayı harcarken kıymetini harcamaya alıştırdı bana. Yani küçüklük tecrübem bu oldu benim.
Ya burada iki tane mükemmel tecrübe çıkarmış o zaman. Evet, tavsiye yani
benim açımdan.
Tahsil edebildiğim malı sat,
evet.
Tahsil edemediğim malı satma. Bir de paranın kıymetini öğrenmişsin.
Evet.
Öğrenebildiğimiz bu. Süper. Süper iki tavsiye. Biz de kendi şeyimize yazdık. Anneni en çok kızdıran özelliğin neydi?
Annem çok kızmazdı aslında bana da. En çok kızdığı şey küçükken, şu anda da var yine merakım. Hayvanları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum.
Bilmeyen yok inşallah.
Ondan dolayı küçük çocukluğumdan bu yana hep evimde akvaryumum olurdu. Küçücük bir akvaryumla başladım. Bunu 2-3 tane haline getirmiştim. Annem evden gittiği zaman bir yere misafirliğe gidince benim ilk yapacağım şu akvaryumların temizliğiydi. Önceki teknolojide bu kadar filtre sistemleri falan kuvvetli olmadığı için çok sık temizliyorduk. Annem evden çıkınca ben bütün akvaryumları temizlerdim. Her taraf kum olurdu. Annemler buna gelip çok kızardı.
Kızmazdı, döverdi.
Yok, dövmez. Ama bayağı bir fırça yerdim yani. Her taraf kum olurdu çünkü. Benim tecrübem bu. Senin açından ne vardı?
Valla ben annemi niye kızdırdım hatırlamıyorum da sürekli dayak yiyordum. Onu hatırlıyorum. Yani başka yani böyle belleğinde çok tatlı bir dayak vardı. Hoşumuza da gidiyordu sanki. Bir süre sonra yani şey gibi bizim Antepçeli diyoruz biz buna. Arsızlaşmış gibi
yani,
oldu değil mi Antep?
Biraz.
Yani şimdi tabii şimdiki çocuklara ne diyorlar? Hiperaktif diyorlar. Hiperaktifte diyorlar. Buna eskiden ne diyorlardı? Çeletuşak diyor. Hatta bununla ilgili bir tiyatro grubu
var. Tiyatro grubu var.
Çeletuşaklar diye. O çeletuşakların aslı esasen şimdiki bu dönem çocuklara şey denilmesinin sebebi, hiperaktif denilmesinin sebebi. Aslında çelet uşak iyidir. Hiperaktif uşak iyidir. Şimdi o çocuklar hani daha hızlı öğrenebiliyorlar. Belki öğrenme zorluğu falan pistan benzeri bir takım konular olabiliyor ama ben niye kızdırdım hiç hatırlamıyorum.
O zaman sen hep çeletlikten yırdın da ya.
İhtimal. Yani ihtimal. Belki de kardeşlerimi yoldan çıkarıyorum. Bir şey yapıyorum. Şimdi farkım sen son çocuktun ya.
Evet.
Ben ilk çocuğum. Arada öyle bir tecrübe farkı var. Sen hep kıymetliydin çünkü.
Olabilir. Biraz
onun etkisi olabilir.
Bir de ben kızdırmamaya çalışırım.
Bilmiyorum yani ama şimdi bu sorudan sonra merak ettim. Şimdi çıkınca arayacağım annemi.
Bir ara sor. Ben arayamıyorum.
Yok onda mekanı cennet olsun.
Sağ olasın. Evet Tamer Bey, bir sonraki sorumuza gelelim. Kendinizi en iyi hissettiğiniz ve en yaratıcı olduğunuz zamanlar hangi koşullarda ortaya çıkıyor?
Ya bu gerçekten şu ana kadar sorulan soruların içerisindeki en zor soruydu. Yani zaten bunu sürekli bilebiliyor olsak o ortamı her zaman yaratırız diye düşünüyorum. Yani şu anda böyle hani aklıma geldiği gibi söylüyorum. Çünkü o zaman sürekli iyi bir şeyler üretirsiniz. Sürekli iyi bir şeyler geliştirirsiniz. Kendinize de, ailenize de, toplumunuza da en çok faydayı sağlarsınız. Bu bence birazcık psikolojik, bence birazcık anlık. Çok böyle hani bunun şu da şöyle diyebileceğiniz bir anı yok. Yoksa onu her türlü oluşturursunuz ve sürekli o ortamda kendinizi bulundurursunuz diye düşünüyorum. Ama yine arada baktığım zamanlara bakınca sevdiğiniz insanlarla birlikteyseniz, doğru paylaşımları yapabiliyorsanız, doğru sohbetleri yapabiliyorsanız, iletişim doğru kurabiliyorsanız, işinizde de evinizde de aile toplumunuzda da bunu sağlayabiliyorsanız çok daha verimli ve pozitif olabiliyorsunuz. Ama böyle sevmediğiniz bir ortamdaysanız ve mecburen burada bulunmanız gerekiyorsa, zaruriyetten burada bulunmanız gerekiyorsa kendinize de bulunduğunuz topluma da zarar veriyorsunuz.
Çok doğru.
Onun için insan sevdiğiyle beraber olması gerekiyor.
Evet, çok da katılıyorum bu konuya.
Aynayı tutuyorum başkan sana. Sen nerede kendini en çok rahat hissediyorsun?
Valla rahat ettiğim yerler benim dediğin gibi sevdiğim insanlarla bir kere aynı atmosferde bulununca kendimi rahat hissediyorum. Ve kafamda farklı fikirler, projeler çıkmaya başlıyor. Ayrıca şunu yapıyorum, ben birazcık kafamda oluşturmuş olduğum şeyleri eğer gerçekleştirebilirsem o zaman kendimi iyi hissediyorum. Ve bu bana farklı projeler çıkarmama sebep oluyor. Mutlu olduğumuz ortamların hepsi aslında bir yoldur. Değişik fikirlerin çıktığı bir yoldur. Onun için kendimizi rahat hissettiğimiz insanlarla birlikte, kendimizi rahat hissettiğimiz atmosferlerde bulunmak gerçekten de işin sonucudur.
Kesinlikle. Benden bomba gibi bir soru geliyor Ertuğrul Başkan sana. Hep yapmak istediğiniz ama sürekli ertelediğiniz bir şey var mı?
Var.
Nedir?
Küçüklük hayalim olan bir çok büyük bir çiftlik kurmak ve bu çiftlikte özel at ve köpek yetiştirmek. En büyük hayallerimden bir tanesi bu. Ufak bir şekilde yapıyorum ama istediğim boyutta değil. Onda da mesela daha önceki sorulardan bir tanesinde yanıtladığımız olay başıma geliyor. Çünkü istediğim kalifiye elemanı bulamıyorum. Bu sefer olaydan daha çok beni soğutmaya başladı. Büyük çiftlik kuramamamdaki yegane sebeplerden bir tanesi de zamansızlık. Çünkü düşündüğüm projede kendim o işi bir fiil yaşamak istiyorum. Ama işim gereği ona zaman ayıramıyorum. Elemanla da tam istediğim boyutta olmuyor.
İnşallah aradığın gibi bir eleman bulursun da yaparsın. En azından biz isteyelim.
İnşallah.
Neden olmasın?
Senin peki bir hayalin var mı?
Ben böyle şu şeyi falan izliyoruz ya, Discovery falan, hani televizyonda falan izliyoruz. Böyle gidiyorlar bir ay iki ay falan çok uzak yerlerde tatiller yapıyorlar. Dünya ile iletişimini falan kesiyor. Hem bir ay iki ay gidemem diye kendi kendime düşünüyorum da şöyle bir hafta 10 gün falan.
Cepheli olsun.
Tabii tabii, yani güneş olursa enerji var. İşte ışık yakabiliyorsun, telefonu bile şarj edebiliyorsun. Güneş o. Hani öyle bir şey yapabilir miyim diye böyle bir son dönemde oluşan böyle bir istek var. Ama yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ama belleğimde bu var. Yani çok, yani bir zaman içerisinde tatile falan herkes gidiyor. Herkes işte bir şekilde şeyini sağlıyor. Nasıl bir tatil istiyorsa da. Son dönemlerde bir karavan seyahati, bir de bu belleğimin bir köşesinde duruyor.
O zaman ben çiftliği kurayım. Sen benim çiftlikte gel, Discovery hayatını yaşa.
Olmaz ki, o zaman telefon açarız. Yani
yok. Telefonları bırakacağız.
Olur tamam, sen çiftliği bul, ben geleyim. O zaman tamam. Köşede bana küçük bir kulübeyim, bir şey yap.
Canı sağ olsun. Yeri buluruz. Evet. Bilbo'ndan sonra da benden gelsin. Gerçi bu soruyu biraz cevaplamış gibi olduk ama yine de dokunalım. İş hayatınızda sizi stres eden bir konuyu sosyal hayatınıza yansıtmamak için nasıl biliyoruz, izliyorsunuz?
Bu yani şey, tekrar gibi olacak. Hani dediğimiz gibi sevdiğimiz ortamlarda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Sevdiğimiz insanlarla, sevdiğimiz arkadaşlarımızla, aile dostlarımızla, ailemizle birlikte olarak bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Çok başarılı mıyız? Son dönemlerde hiç herkes de bu konuda çok başarılı değil bence. Ama izleyebildiğimiz en iyi yol bu. Belki bizi dinleyenlerden psikiyatr, psikologlar olur, bize kızacaklar ama hani psikiyatra, psikoloğa gidenlerin aslında iyi bir dostu, arkadaşı yoktur gibi bir böyle hani dillere pelesenk olmuş bir şey var, cümle var. İyi arkadaş, iyi dost her zaman çok güzel bir şey. Stres. Doğal antidepresan.
Evet, stresini atmaya faydası. Evet,
doğal antidepresan.
Evet, aynen, çok doğru. Çok doğru bu konu.
Siz nasıl aşıyorsunuz Ertuğrul Bey? Evde var mı hayvanlarınız falan bu işe destek olan ayrıca?
Evde yok, iş yerimde var. Biraz onu, çok aşırı stres yükü olduğunda masamdan kalkıp gidip onlarla biraz uğraşıyorum, kafamı dağıtıyorum. Onun haricinde dediğin gibi eğer ki iyi arkadaşlarım varsa onlarla oturup balkonda bir çay içmek bile insanın stresini atmasına faydalı olur. İki muhabbet edersin, gülersin, o bile stresi atmana faydası olur. Gerçekten ama iş hayatında şu anda biraz kolay olmayan bir konu bu. İster istemez çeşitli etkenler gün içerisinde bizim vücudumuzda bir doluluk oluşturuyor ve bunu nasıl atmamız gerektiğini ben çok iyi bilmiyorum işin açıkçası. Zevk aldığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ailemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Etkisi oluyor mu? Biraz oluyor ama tabii ki çok da tam her şey bitmiş oluyor mu? Olmuyor.
Mümkün değil bu. Yapabildiğimiz kadar.
Evet.
Efendim şimdi tek cevaplık sorulara geliyor. Önce ben sorayım, sonra sen sor. İyi bir dinleyici misiniz, iyi bir anlatıcı mısınız?
Karşımdaki kişiye bağlı. Eğer gerçekten fikirlerine önem vereceğim ve boş konuşmuyorsa çok iyi bir dinleyiciyimdir. Saatlerce dinleyebilirim hiç sesimi çıkarmadan. Ama o adam bana birazcık boş yapıyorsa, yeni tabirle konuşayım, biraz boş yapıyorsa o zaman da tetik çektirmem. Hiç susmadan ben konuşurum. Yani karşımdaki kişi bu özelliğimi etkiliyor biraz.
İyi, çok iyi, süper, harika.
Sen ne yapıyorsun mesela bu konuda?
Ben iyi bir dinleyiciyim. Yani dinlerim, dinlemeyi de severim. Cevap vermem gerekiyorsa da, ki gerekiyor bir sohbetin içerisinde, veriyoruz. Ama anlatmaktan dinlemek daha şey bende, daha efter.
Peki nasıl sabrediyorsun?
Yani nasıl sabrediyorum derken, zaten dinlediğim insan aslında çok güzel şeyler anlatıyordur.
Anlatamıyorsa
bunu çekimden sonra söyleyebilir miyim? anlatıyordur. Anlatamıyorsa niye karşı karşıya oturayım onunla?
Umarım.
Yan yana oturayım. Peki yaşadığınız şehirden sonra Türkiye'de en çok sevdiğiniz şehir hangisi?
Güzel bir soru. Gaziantep benim sevdam. Bir hafta tatile bile gitsem özlüyorum. Burnumları tutuyor. Şehre tekrar arabayla dönüyorsam mesela camları açarım, illaki Antep'in havasını bir alalım diye arabanın camlarını açarım. Hatta eşim ve çocuklarım da bununla dalga geçiyorlar benim bu konuda sevdamdan dolayı. Vazgeçemeyeceğim bir şehir. Eğer ki çok mecbur kalır da başka bir şey için gitmem gerekirse de ikinci alternatif olarak ben de Bursa. Öğrencilik hayatım orada geçti. Hem yapı olarak biraz Gaziantep'e benziyor. Aile yaşantıları. Artı konum olarak çok benzemesek de orada bir tarafta dağ, bir tarafta deniz, çok yakın.
Değil mi? Doğa çok bonkör.
Çok şahane.
Doğa çok bonkör.
Ondan dolayı Bursa'yı tercih ederim ben. Ama yine de önce Türkiye, sonra Gaziantep. Başka da bir şey yok benim için.
Ki bunun deyimini de söyle de bari şeye geçelim, tarihe. Kahya'nın içi.
Antep'in içi.
Antep'in
içi.
Hikaye orada böyle.
Evet. Sen ne?
Vallahi Antep'te yaşamayı yani %99 oranda Gaziantep'te yaşamayı isterim. Hani olur da bir yere gideceksem, gitmek isteyeceksem şehir değil, bunu bir Ege kasabası olmasını tercih ederim. Daha sakin bir yaşamın, daha dingin bir yaşamın olmasını tercih ederim. Gitmek istemem ama. Gerek yok.
Evet.
Yani ama soru sorulduğu için mecburen cevap vermem gerekiyorsa %1 ihtimalle yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Bir hafta 10 gün tatile gidiyoruz, o bile yetiyor yani.
Doğru.
Bir film veya dizi karakteri olsanız hangisi olurdunuz? Neden?
Çok güzel bir soru. Yani severek izlediğim birçok dizi ve film karakteri var. Ama kendimi onlarla bağdaştırıyor muyum? Bağdaştırmıyorum. Çünkü o kendi hayatını yaşıyor. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Onları örnek alıyor muyum? Almıyorum. Ne yaşamak istiyorsam onu yaşıyorum ben. Ondan dolayı şu diyemem. Verebileceğim bir isim yok. Ama kendime örnek alabileceğim birkaç kişi var.
Güzel. Benim yerime de cevap verdiğin için sağ ol. Bana sormamı sorayım. Bende de bu sorunun cevabı yok yani. Benim yerime de cevap verdiğin için teşekkür ederim. Başka da sorumuz kalmadı.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere bu güzel sohbet için. Çok sağ ol.
Biz teşekkür ederiz.
Güzel bir çalışma olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Gagia Talks sona erdi.